Ayrım 18.
Prens kızının mektubu tutan elini iterek kısaca, "Üçüncüsünü okuyacağım dedim ya," dedi ve dirseğini masaya dayadı. Üzerinde geometrik şekiller bulunan defteri kendine doğru çekti. "Hadi bakalım," diye söylendi. Defterin üzerinden kızına doğru eğilerek bir elini onun oturduğu koltuğun arkalığına koydu. Bunun üzerine prenses, sanki her taraftan kendisine bunca yıldır alıştığı bir korku sarıyormuş gibi bir duygu içinde kaldı. Bu ihtiyarlara özgü genzi yakan bir tütün kokusuydu. "Hadi bakalım küçük hanım, bu üçgenler eşittir. Dikkat et, görürsün. A, B, C açısı." Prenses korku içinde babasının ta yakınında olan parlak gözlerine bakıyordu. Yüzünde yer yer kırmızı lekeler belirmişti. Hiçbir şey anlamadığı ve çok korktuğu öyle belliydi ki bu korku yüzünden babasının daha sonra söyleyeceği sözler ne kadar açık olursa olsun onları gene anlayamayacaktı. Bu işte suç öğretmende mi yoksa öğrencide miydi, bunu kestirmek zordu. Yalnız her gün aynı şey oluyordu. Prensesin gözleri bulanıyor, genç kız hiçbir şey göremiyor, işitemiyor. Yalnız babasının kupkuru, sert yüzünü ta yakınında görüyor, nefesini, kokusunu duyuyor ve bir an önce çalışma odasından çıkıp gitmekten, problemi kendi odasında rahatça çözmekten başka bir şey düşünmüyordu. İhtiyar çileden çıkıyor, gürültüyle koltuğunu bir ileri bir geri çekiyor, öfkeye kapılmamak için kendini tutmaya çalışıyor ama her seferinde öfkeye kapılıyor, genç kızı azarlıyor, bazen de defteri elinden fırlatıyordu. Prenses yanlış karşılık vermişti. Prens defteri iterek, "Ne aptal şeysin sen," diye bağırdı, hızla arkasını döndü, hemen sonra yerinden kalktı, bir aşağı bir yukarı dolaştı, sonunda gelip prensesin saçlarına dokundu ve tekrar oturdu. Koltuğunu genç kızın ta yanına çekerek problemi açıklamaya koyuldu. Sonunda prenses kendisine verilmiş olan ödevlerin yazıldığı defteri alıp oradan gitmeye hazırlandığı sırada babası, "Olmaz prenses, olmaz," dedi. "Matematik çok önemli bir şeydir küçük bayan. Senin o budala hanımefendilere benzemeni istemiyorum. Sabret, seveceksin." Hafifçe kızının yanağını okşadı. "Aklında ne kadar saçmalık varsa hepsi gider," dedi. Prenses oradan çıkıp gitmek istiyordu ama babası bir hareketle onu durdurdu ve yüksek masanın çekmecesinden yaprakları açılmamış yeni bir kitap çıkardı. "Al bakalım, Eliz'in bir kitap daha göndermiş sana. Sırların anahtarı diye bir şey. Dinine düşkün kız. Her neyse, kimsenin dinine karışmam. Kitabı şöyle bir gözden geçirdim. Al bakalım. Hadi güle güle, güle güle." Kızının omzuna hafifçe vurdu. Arkasından da kapıyı içeriden kilitledi. Prenses Maria odasına yüzünde hüzünlü, korkulu bir ifadeyle döndü. Bu ifade nadiren kayboluyor ve zaten güzel olmayan, hastalıklı yüzünü daha da sevimsiz gösteriyordu. Her tarafında küçük fotoğraflar ve yığınlarla defter, kitap bulunan yazı masasının başına oturdu. Babası ne kadar düzene düşkün bir insansa, prenses de o kadar dağınıktı. Geometri defterini masanın üzerine koydu, sabırsızlıkla zarfı açmaya başladı. Mektup prensesin en yakın çocukluk arkadaşından geliyordu. Bu arkadaşı Rostovların isim gününde bulunan Julie Karagina'ydı. Julie şöyle yazıyordu. "Sevgili biricik arkadaşım, ayrılık denen şey ne kadar da korkunçmuş. Kendi kendime hayatımın ve mutluluğumun yarısının size bağlı olduğunu ne kadar tekrarlasam, bizi ayıran mesafeye rağmen kalplerimizin kopmaz bağlarla bağlı olduğunu ne kadar söylesem, yüreğim gene kadere isyan ediyor, çevremdeki eğlencelere, zevk verecek şeylere rağmen ta içimde ayrıldığımızdan beri bir hüzün duymaktan kendimi alamıyorum. Neden şu anda bu yaz olduğu gibi sizin o geniş çalışma odanızda mavi kanepenin sırlarımızı birbirimize söylediğimiz kanepenin üzerinde yan yana oturmuyoruz? Neden bundan 3 ay önce olduğu gibi şimdi de o tatlı, o sakin, o insanın içine kadar giren bakışlarınızdan size şu mektubu yazdığım sırada karşımda görür gibi olduğum bakışlarınızdan yeniden kuvvet alamıyorum? Bütün Moskova savaştan söz ediyor. Kardeşlerimden biri sınır dışına gitti bile, öbürü ise sınıra doğru sefere çıkan süvari alayında. Sevgili hükümdarımızla Petersburg'dan ayrılıp herkesin tahmin ettiğine göre o kıymetli varlığını savaşın tehlikeleri içine atmaya karar vermiş. İnşallah Ulu Tanrı'nın lütfederek başımıza getirdiği melek, bütün Avrupa'nın huzurunu bozan o Korsikalı canavarı tepe taklak edecek. Kardeşlerim söz konusu olmasa bile bu savaş beni yürekten bağlı olduğum kimselerin birinden ayırmış oldu. Duyduğu büyük heyecan içinde hareketsiz duramayarak üniversiteyi bırakıp orduya giren genç Nikolay Rostov'dan söz etmek istiyorum. Size şunu itiraf etmek istiyorum ki sevgili Mariciğim, çok genç olmasına rağmen onun orduya gidişi benim için çok acı bir şey oldu. Size geçen yaz anlattığım bu gençte öylesine bir soyluluk, öylesine bir gençlik aşkı var ki böyle bir heyecana çağımızda bizim 20 yaşındaki ihtiyarların arasında az rastlanır. O kadar açık kalpli ve iyi yürekli ki, aynı zamanda o kadar temiz, o kadar şiir dolu bir varlık ki, onunla olan ilişkilerim bütün gençliğime rağmen şimdiye kadar bunca acı çekmiş olan yüreğim için en tatlı teselli kaynaklarından biri oldu. Bir gün size nasıl vedalaştığımızı ve bu vedalaşma sırasında birbirimize neler söylediğimizi anlatırım. Şimdilik her şey daha o kadar taze ki, ah sevgili kardeşim, bu yakıcı zevkleri aynı zamanda bu yakıcı dertleri tatmadığınız için ne mutlusunuz. Mutlusunuz çünkü o dertler zevklerinden çok daha büyüktür. Çok iyi biliyorum, Kont Nikolay o kadar gençtir ki benim için bir arkadaştan başka bir şey olamaz. Ama bu arkadaşlık çok tatlı bir şey. Hem o şiir dolu, o tertemiz ilişkiler yüreğim için bir ihtiyaçtı. Her neyse, şimdilik bu konuda söylediklerim yeter. Şu anda bütün Moskova'yı ilgilendiren en önemli haber, ihtiyar Kont Bezuhov'un ölümü ve mirasıdır. Düşünün bir kez, üç prensese pek az bir şey kaldı. Prens Vasili hiçbir şey alamadı. Pierre ise Kont'un tek mirasçısı oldu. Üstelik Kont'un meşru oğlu olduğu kabul edildi. Böylece Kont Bezuhov ünvanını aldığı gibi Rusya'nın en büyük servetine konmuş oldu. Diyorlar ki Prens Vasili bütün bu olup bitenlerde çok çirkin bir rol oynamış ve Petersburg'dan derin bir utanç duygusu içinde ayrılmış. İtiraf ederim ki bütün o vasiyetname işlerini falan pek iyi anlamıyorum. Bildiğim bir şey varsa o da hepimizin yalnız Pierre olarak tanıdığı genç adamın Kont Bezuhov ünvanını alıp da Rusya'nın en büyük servetlerinden birinin sahibi olduğundan beri gelinlik çağda kızlarının yükünü taşıyan annelerin onunla konuşurlarken nasıl tonlarını değiştirdikleri. Söz konusu genç kızlarında obaya karşı davranışlarının nasıl başkalaştığıdır. Bunları görerek için için eğleniyorum. Şunu da parantez arasında söyleyeyim ki bu adam bana her zaman üzerinde durulmaya değmez biri olarak görünmüştür. 2 yıldır herkes bana çoğunun hiç tanımadığım nişanlılar bulmayı kendine bir eğlence saydığı için bu sefer de Moskova'da falanı filanla evlendirenler benim de Kontes Bezuhova olacağımı ileri sürüyorlar. Ama bunu hiç istemediğimi tabii anlıyorsunuz. Evlenmelerden söz açıldığı için söyleyeyim. Biliyor musunuz ki herkesin teyzesi olan Anna Mihalyovna bu büyük sırrı kimseye açmamam şartıyla sizi evlendirmek için tasarladığı planı bana açtı. Söz konusu olan kişi Prens Vasili'nin oğlu Anatol'dür. Onu zengin ve soylu genç bir kızla evlendirmek istiyorlarmış. Annesiyle babası da sizi seçmişler. Bunu nasıl karşılayacağınızı bilemiyorum ama size bildirmeyi bir ödev sayıyorum. Diyorlar ki çok yakışıklı, çok çapkınmış. Onun için öğrenebildiklerim bunlar. Bu kadar gevezelik yeter. İkinci yaprağın sonuna geldim. Annem ise öğle yemeğine Apraksinlere gitmek için beni çağırtmış. Size gönderdiğim mistik kitabı okuyun. Bu kitap burada çok büyük bir ilgi uyandırırdı. Gerçi içinde zayıf insan aklının güçlükle kavrayacağı şeyler var ama çok güzel bir kitaptır. Onu okumak insanı sakinleştiriyor ve ruhunu yükseltiyor. Allah'a ısmarladık. Babanıza saygılarımı, Matmazel Brune'de selamlarımı bildirin. Sizi bütün kalbimle kucaklarım. Not, erkek kardeşinizle o şirin eşinden haberlerinizi beklerim. Prenses daldı, düşünceli düşünceli gülümsedi. O ışıklı gözlerinin aydınlattığı yüzü büsbütün değişivermişti. Birden doğruldu, ağır adımlarla masaya yaklaştı. Bir kağıt aldı. Biraz sonra eli kağıdın üzerinde hızlı hızlı hareket ediyordu. Verdiği karşılıkta şöyle yazıyordu. Sevgili ve eşsiz arkadaşım, 13 tarihli mektubunuz beni çok sevindirdi. Demek bana olan sevginiz sönmedi. Benim şair ruhlu Jüleciğim. O halde bu kadar kötülediğiniz o ayrılık sizin üzerinizde her zamanki etkisini yapmamış. Ayrılıktan şikayet ediyorsunuz. Ya benim şikayet etmeye cesaretim olsaydı ne demeliydim? Ben ki bütün sevdiklerimden ayrı düştüm. Ah, eğer bizi teselli edecek bir dinimiz bulunmasaydı, yaşantımız ne kadar hüzünlü olacaktı. O genç adama olan eğiliminizden söz ederken niçin benim sert bir tavır takındığımı söylüyorsunuz? Ben bu bakımdan yalnız kendime karşı sert bir tavır takınırım. Başkalarının bu duygularını anlıyorum ve kendim hiçbir zaman öyle bir şey geçirmediğim için onları beğenmesem bile hiçbir zaman suçlamam. Yalnız bana öyle geliyor ki insanın hem cinslerine karşı bir Hristiyan olarak duyduğu sevgi, düşmanlara karşı gösterdiği sevgi, sizin gibi şair ruhlu, seven bir genç kızın içinde bir delikanlının güzel gözlerinin uyandırdığı duygulardan çok daha değerli, daha tatlı, daha güzel bir şeydir. Kont Bezuhov'un ölüm haberini mektubunuz gelmeden önce almıştık ve bu haber babamı çok üzdü. Kont'un o büyük yüzyılın temsilcileri arasında sondan ikinci olduğunu, ölüm sırasının şimdi kendisine geldiğini ama bu sıranın mümkün olduğu kadar geç gelmesi için elinden geleni yapacağını söylüyordu. Tanrı böyle bir felaketten bizi korusun. Daha çocukken tanıdığım Pierre için ileri sürdüğünüz düşüncelere katılamayacağım. Bana daima çok iyi kalpli bir insan olarak görünmüştür. Bu da insanlarda en çok değer verdiğim özelliktir. Vasiyetname ile Prens Vasili'nin oynadığı role gelince, bu her ikisi için de kötü bir şeydir. Ah sevgili kardeşim, ulu kurtarıcımız Hazreti İsa'nın bir zenginin cennete girmesi, bir devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zordur. Sözleri ne kadar korkunç, ne kadar yerinde sözlerdir. Prens Vasili'ye acıyorum. Pierre ise daha da çok acınırım. Bu genç yaşında böyle kocaman bir servetin yükünü omuzlarına almak ne zor. Kim bilir nelere göğüs germesi gerekecek. Eğer bana dünyada en çok ne istersin diye sorsalardı, en fakir insandan daha fakir olmayı isterdim diye karşılık verirdim. Bana gönderdiğiniz ve oralarda bunca gürültüye yol açan kitap için binlerce teşekkür. Bununla birlikte söylediğiniz gibi bu kitapta birçok iyi şeyin arasında insanoğlunun zayıf aklıyla kavrayamayacağı şeyler de bulunduğuna göre bana öyle geliyor ki anlaşılamadığı için hiçbir fayda sağlamasına imkan olmayan bir kitapla meşgul olmak gereksiz bir şeydir. Bazı insanların içlerinde yalnız şüphe uyandıran, hayallerini tahrik eden ve onlara Hristiyan dinindeki sadeliğe tamamen aykırı bir büyüklük taslama huyunu kazandıran mistik bir takım kitaplarla zihinlerini bulandırmalarına, bu kitaplara bir tutkuyla bağlanmalarına hiçbir zaman akıl erdirememişimdir. Azizlerin eserlerini ve İncil'i okuyalım, daha iyi ederiz. O kitaplardaki gizli bilgileri anlamaya çalışmayalım. Çünkü biz zavallı günahkarlar, ölümsüz olanlarla bizim aramızda anlaşılması imkansız bir perde olarak gerilen beden dediğimiz kalıbı taşıdıkça Tanrı'nın o kutsal, o korkunç sırlarını nasıl anlayabiliriz? Kuvvetini Tanrı'dan alan kurtarıcımızın bizim burada, bu dünyada nasıl davranmamız gerektiğini gösteren o büyük kuralları incelemekle yetinelim daha iyi. Bu kurallara uyalım ve şunu kabul etmeye çalışalım ki aklımızı ne kadar az dizginsiz bırakırsak Tanrı bizden o kadar hoşnut olur. Kendisinden gelmeyen her türlü bilgiyi reddeden Tanrı'nın bizden saklamak istediği konuların derinliğine ne kadar az girersek onun zekasının yüceliğini o kadar çabuk kavrarız. Babam bana bir talip çıktığını söylemedi, yalnız bir mektup aldığını ve Prens Vasili'yi beklediğini söyledi. Evlilik konusundaki düşüncelerime gelince, size şunu söyleyeyim ki sevgili eşsiz kardeşim, bence evlilik Tanrı'nın ortaya koyduğu ve boyun eğmemiz gereken bir kuraldır. Bu bakımdan bana ne kadar ağır gelirse gelsin, Tanrı bana bir eş, bir ana olmak sorumluluğunu yüklemeyi istiyorsa, bu ödevleri onun bana eş olarak nasip ettiği kişiye karşı içimde uyanan duyguları incelemeden elinden geldiği kadar iyi yapmaya çalışırım. Abimden mektup aldım. Karısıyla birlikte Lisyagori'ye geleceğini haber veriyor. Sevincimiz uzun sürmeyecek çünkü bu savaşa katılmak üzere bizden tekrar ayrılacak. Bu savaşa neden, niçin katıldık Tanrı bilir. Yalnız siz de iş hayatının ve sosyetenin toplantığı başkentinizde değil, burada kentlilerin genel olarak çok sakin olarak düşündükleri köyümüzde, bu sessizlikte ve tarla işlerinin arasında bile savaşın yankıları duyuluyor ve kendilerini ağır bir şekilde hissettiriyor. Babam seferden ve karşı harekattan başka hiçbir şeyden söz etmiyor. Bense bunlardan hiçbir şey anlamıyorum. Bundan 3 gün önce de köyün sokaklarında her zamanki gezintimi yaparken yürekler acısı bir sahne gördüm. Bu askere alınarak orduya gönderilen kura erlerinden bir gruptu. Gidenlerin annelerinin, eşlerin ve çocukların durumunu görüp iki tarafın nasıl hıçkıra hıçkıra ağladıklarını işitseydiniz, insanlık sevgiyi ve yapılan kötülükleri affetmeyi öğreten kurtarıcısının öğütlerini unutmuş ve en önemli üstünlüğünün birbirini öldürmek sanatında olduğuna inanmış gibiydi. Allah'a ısmarladık sevgili, iyi kalpli arkadaşım. Tanrısal kurtarıcımızla kutsal annesi sizi o kudretli, o kutsal himayesine alsın. Marie. Prenses Maria'nın içinde bulunduğu ciddi, hüzünlü ve can sıkıcı havaya birden kendi varlığıyla birlikte bambaşka, hafif, neşeli ve kendinden memnun olduğunu belirten bir hava getiren Matmazel Brune dolgun, tatlı sesiyle reyleri çatlata çatlata aceleyle "Aa, siz mektup mu gönderiyorsunuz prenses? Ben kendi mektubumu gönderdim bile. Anneciğime yazdım." dedi. Sonra sesini alçaltarak devam etti. "Size haber vermeliyim prenses. Prens münakaşa etti. Münakaşa." Reyleri mahsus bastıra bastıra ve kendi sesini dinlemekten zevk alarak konuşuyordu. "Michel Ivanov'la tartıştı. Çok canı sıkılıyor, çok somurtkan. Haberiniz olsun. Biliyorsunuz." "Ah sevgili dostum, babamın ruh halini bana hiçbir zaman söylememenizi sizden rica etmiştim. Onun hakkında hüküm vermek bana düşmez. Başkalarının da bunu yapmasını istemiyorum." Prenses saate baktı, klavsen çalmak için ayırması gereken süreden 5 dakikanın geçmiş olduğunu fark edince korku içinde oturma odasına gitti. Günlük işler için uygulanan düzene göre prenses saat 12 ile 2 arasında klavsen çalmalı, prens de dinlemeliydi. Ak saçlı uşak geniş çalışma odasında oturuyor, prensin horultusuna kulak kabartarak arada bir şekerleme yapıyordu. Evin ta öbür ucundan, kapalı kapıların ardından John Dussek, 1761-1812 yılları arasında yaşamış bir Çek besteci, belki 20 defa tekrarlanan sonatının güç pasajları duyuluyordu. Bu sırada kapıya bir faytonla bir briçka, bir tip araba yaklaştı. Arabadan Prens Andrei indi. Kısa boylu karısının inmesine yardım etti, onu öne geçirdi. Başına peruka giymiş olan ihtiyar Tion, bekleme odasının kapısını aralayıp başını uzattı, fısıldayarak Prens Hazretlerinin uykuda olduklarını bildirdi. Hemen sonra da kapıyı kapadı. Çünkü Tion biliyordu ki prensin oğlunun gelmesi de herhangi bir olağanüstü olayda günlük düzeni bozmamalıydı. Belliydi ki Prens Andrei de bunu en az Tion kadar iyi biliyordu. Babasının adetleri onu görmeyeli beri değişti mi diye yoklamak istiyormuş gibi saatine baktı. Değişmediği kanısına varınca da karısına doğru döndü. 20 dakika sonra kalkar. Gel Prenses Maria'nın yanına gidelim dedi. Küçük prenses bu süre içinde şişmanlamıştı ama konuşmaya başladığı vakit gözleri de üstünde küçük tüyler bulunan kısa üst dudağı da gülümserken öyle neşeli, öyle sevimli bir şekilde hafifçe yukarı doğru kalkıyordu ki. Etrafına bakınarak evinde balo veren birini övermiş gibi "Ama burası bir saray, hadi çabuk gidelim, çabuk." Gözlerini etrafta gezdirirken Tion'a da kocasına da onlara yol gösteren uşağı da gülümsüyordu. "Marie mi egzersiz yapıyor, yavaş gidelim, onu çalarken yakalamamalı." Prens Andrei nazik, aynı zamanda hüzünlü bir tavırla arkasından yürüyordu. Yanından geçerken elini öpen ihtiyara "İhtiyarlamışsın sen Tion," dedi. Klavsen seslerinin duyulduğu kapının önüne geldikleri vakit yan kapıdan güzel sarışın bir Fransız kızı dışarı fırladı. Matmazel Brune sevincinden çıldırıyormuş gibiydi. "Ah prenses için ne büyük bir şeref, sonunda geldiniz, gidip ona haber vermeliyim," dedi. Prenses, "Hayır hayır çok rica ederim, siz Matmazel Brune'siniz, görümcemin size olan dostluğunu bildiğim için tanıdım," diyerek onunla öpüştü. Tekrar tekrar aynı parçanın çalındığı oturma odasına yaklaştılar. Prens Andrei durdu, sanki tatsız bir şey olmasını bekliyormuş gibi yüzünü buruşturdu. Prenses içeri girdi, çalınan parça yarıda kesildi. Bir çığlık, sonra Prenses Maria'nın ağır adımlarıyla öpüşmeler duyuldu. Prens Andrei içeri girdiği vakit ancak düğün sırasında kısa bir süre boyunca görüşmüş olan gelin görümce birbirlerine sarılmış, ilk anda rastgele birbirlerini öpüyorlardı. Matmazel Brune yanlarında duruyordu. Ellerini göğsüne bastırmış, onlara tapar gibi bakarak gülümsüyordu. Belliydi ki o anda içinden hem ağlamak hem de gülmek geliyordu. Prens Andrei omuzlarını silkerek müzik seven insanların falsolu bir ses duydukları vakit yaptıkları gibi yüzünü buruşturdu. İki kadın önce birbirlerini bıraktılar, sonra tekrar sanki geç kalmaktan korkuyorlarmış gibi el ele tutuştular, birbirlerinin ellerini sonra da yüzlerini öpmeye başladılar. En sonunda Prens Andrei çok şaşırtan bir hareketle ikisi de ağlamaya başladılar ve tekrar tekrar öpüştüler. Mademoiselle Brune de ağlamaya başlamıştı. Prens Andrei'nin bunlardan sıkıldığını görüyorlardı. Ama her iki kadın içinde o anda ağlamaları o kadar olağan bir şeydi ki bu görüşmenin başka bir şekilde olabileceğini akıllarından bile geçirmiyor gibiydiler. İkisi birden aynı anda konuşmaya başlamışlardı. "Ah Cher, ah Marie" diye söylendiler ve gülüştüler. "Jure ve Genui, vunoni attende dompa, ah Marie. Bu Ave Magri. Bu gece sizi rüyamda gördüm. Demek bizi beklemiyordunuz öyle mi? Ah Marie, zayıflamışsınız. Siz de şişmanlamışsınız." Mademoiselle Brune söze karışarak, "Sayın Prenses'i hemen tanıdım," dedi. Prenses Maria, "Oysa ben farkında bile değilim," diye bağırıyordu. "Ah Andre, je ne vous voyais pas. Ah Andre, sizi görmemiştim." Prens Andrei kız kardeşini kucaklayarak onunla öpüştü ve her zamanki gibi bir, ikide bir ağlayıp sızlayan olduğunu söyledi. Prenses Maria ağabeyine döndü. O zaman gözyaşlarının arasından o ışıklı, iri, yumuşak bakışlı, sıcak ve sevgi dolu gözleri bir an için Prens Andrei'nin yüzünde durdu. Küçük prenses durmadan konuşuyordu. O tüylü kısa dudağı durup durup aşağı doğru iniyor, gereken noktada kırmızı alt dudağı değiyor, sonra tekrar yukarı kalkıyor, o zaman dişleriyle gözlerini pırıl pırıl aydınlatan gülümseyiş tekrar görünüyordu. Prenses, Spas dağlarında başlarından geçen ve kendisi bu durumda olduğu için büyük bir tehlike sayılan olayı anlatıyordu. Hemen sonra bütün giysilerini Petersburg'da bırakmış olduğunu, orada sırtından kim bilir nelerle dolaşacağını, Andrei'nin çok değiştiğini, Kitty Onitsova'nın ihtiyar bir adamla evlendiğini söyledi. Prenses Maria içinde gerçekte iyi bir kısmet bulunduğunu ama bu konuda daha sonra konuşacağını ekledi. Prenses Maria hala hiç konuşmadan ağabeyine bakıyordu. O güzel gözlerinde hem sevgi hem hüzün vardı. Şimdi zihninden yengesinin konuşmalarıyla hiç ilgisi olmayan düşüncelerin akıp gittiği belliydi. Yengesinin geçen bayram konusunda anlattığı bir hikayeyi yarıda keserek ağabeyine "Savaşa gitme kararın kesin mi Andre?" diye sordu ve içini çekti.